Evet sevgili seyirciler, Donanım Haber'de yine yeni bir konuyla karşınızdayız. Aslında konuğumuz bir önceki bölümden tanıyacaklar, bir önceki bölümü seyredenler bilecekler. Sevgili Ömer Çolakoğlu, hoş geldin tekrardan.
Hoş bulduk, merhabalar.
Şimdi geçen sefer aslında hem online eğitimle ilgili konuşmuştuk, hem de bir taraftan bu bilişim fırsatlarını biraz konuştuk, biraz ucundan konuştuk ve buluttan da biraz bahsettik ama çok kısa bir giriş yapmıştık. Kendisini de tanımıştık. Yani hem işte MVP olayı var, hem bilgisayar mühendisi, hem özel bir şirkette çalışıyor ama hem eğitimler de veriyor. Ben kendisini Twitter'dan tanıyorum, tanımıştım. Ama sonrasında zaten aslında ne kadar gerçekten büyük bir etkiye sahip olduğunu Çözüm Park'tan da hatta takip etmiştim seni. Evet. Çözüm Park da bana göre bu arada kurumsal anlamda gerçekten çok soruna çözüm sağlayan iyi bir alan şüphesiz. Şimdi bugün de şunu konuşalım istiyoruz. Şimdi senin tabii işin veri bilimi. Yani veri bilimi dedi, o science demiştin mesela, data science demiştin. Bu hem neden önemli bunu konuşalım, hem de bir taraftan da bu alandaki fırsatlar, ama buraya gidiş için, buraya gitmek için veriden bahsederken bugün herkesin konuştuğu, senin geçen sefer Microsoft'tan da örnek verdiğin bulut satıyoruz demişti dedin Cüneyt Özdemir'e, Levent Bey. Bu bulut nedir? Yani biz şimdi bulutu biliyoruz ama sanki ben de senin gibi, yani sen söyleyince bunun az önemsendiğini kavradım önceki konuşmamızda. Bulut bizim için işte Gmail'e girersin, fotoğraflarını yedeklersin falan gibi bir şey gibi kalıyor. Kurumsal tarafta bu nasıl, ya da nasıl algılamalıyız ki şu an bizi izleyenler de yarın bir gün hangi yöntemi izleyerek buradan devam etsinler?
Güzel soru. Ben bu soruyu genelde üniversitelere etkinliğe gittim ki bu zamana kadar 40'a yakın üniversiteye gittim. Birçoğuna birkaç kere gittim. Genelde soruyorum arkadaşlara ki... Genelde benim eğitimlerime veya işte konferanslara gelen kişiler teknik bölümlerden, işte bilgisayar bilişim alanından gelen çocuklar. Ve bir yokluyorum. Bulut dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor diye.
Ne gibi cevap veriyorsun hakikaten?
Genelde aldığım cevap şu. Tabii bizim sektörde şey vardır ya, böyle bir sistem odası vardır. Orada sunucular vardır vesaire. Aldığım cevap, sunucunun lokaldeki bir sistem odasında durması yerine işte Amerika'dan veya işte buradaki Turkcell'den, başka yerlerden kiralanması. Diyorum ki bulut dediğiniz, buluttan anladığınız bu mu? Evet. Şimdi bu bulutun belki %1'lik kısmı.
%1'lik
kısmı.
İnanılmaz.
Çünkü bugün Microsoft ortaya çıkıp da biz bulut satıyoruz diyorsa, bu artık hepimizin bilmesi gereken işletim sistemi gibi, işte belki ofis uygulamaları gibi bir yapı ortaya koyuyor. Ve bu haliyle baktığımızda bulut gerçekten bir ekosistem. Ve sadece bir server, sadece bir işte üzerinde çalışan işletim sistemi değil. Bugün biz veriyi toplayıp onu analiz etmeye çalışıyoruz değil mi? Her yerde, yani bugün yapay zekanın temeli de o, işte işletmeleri yönetirken aldığımız kararlar, bu iş zekası uygulamaları vesaire, her şey o. Şimdi veriyi bir şekilde toplamak lazım. Bu veriyi biz nerelerden topluyoruz? Mesela nesnelerin interneti, IoT cihazlarından topluyoruz. Bu cihazların kendi hafızaları, şunlar bunlar yok ki. Bu büyük veriyi nereye atacaklar? Bir şekilde buluta atacaklar. Ve buluta, buraya atarken bir işletim sisteminden vesaireden bahsetmiyoruz aslında. Bir hizmetten bahsediyoruz. Bir veri tabanı hizmeti veya işte bir büyük veri hizmeti. Arka tarafta koşan bir şey var ve arada bir takım protokoller var. Buradaki IoT cihazının, işte bir Raspberry'nin, bir Arduino'nun orayla haberleşebilmesi için belli endüstri standartları var.
Evet.
Ve işte bu şekilde mesela IoT bu işin bir bacağından biri.
Çok önemli bir bacağı aslında. Bahsettiğin gibi, yani bunu saklayacak kapasitesi yok dediğin şey anahtar kelime gibi.
Evet.
Yani zaten aslında bu böyle çalışıyor. Yani bulutla çalışıyor. Diğer türlü zaten çalışması da belki de mümkün değil.
Kesinlikle. Yani o bir yere kadar. Yani kendi hafızası olsa tabii. Da o bir yere kadar. Olsa da zaten bu maliyetleri arttıracak bir şey, ama önemli olan oradaki veri, büyük veri çok kıymetli olduğu için verinin bir merkezde toplanabiliyor olması çok önemli.
Evet.
Tabii burada verinin çeşitliliği var. Yani burada işte bizim yapısal veri dediğimiz normal veri tabanlarının verisi var, ses verisi var, görüntü verisi var, sensörlerden alınan başka veriler var, text veriler var. Dolayısıyla bunlar her biri için farklı farklı hizmetler sunacak altyapıya sahip. Şimdi veriyi topladık. Bu onlardan biri.
Evet.
Ve işte IoT ile bunları toplamak onlardan biri. Sonra ne yapacağız? Bu veriyi depolayacağız ve analiz edeceğiz.
Evet.
Yani işte bu devasa veriyi insan gözüyle analiz edebilecek, tabiri caizse bir iş zekası uygulamasıyla bunları analiz edebilecek tool'lara ihtiyaç var.
Doğru.
Mesela şöyle düşün. Bugün bir A101 marketlerini düşünelim. Türkiye'de 10.000 tane A101
var.
Ve ben oraya gittiğimde okuttuğum her bir çokonat bir satır olarak oraya düşüyor. Ve milyarlarca satırdan bahsediyoruz. Bu artık ne kağıda sığacak, ne kaleme sığacak bir şey. Bunun görselleştirilip çapraz kontrollerle analiz edilmesi lazım. Ben hangi mağazamda ne kadar ürün sattım, hangi ürünü hangi mağazamda sattım? A müşterisine ne sattım, A ürününü hangi müşterime sattım gibi çapraz sorulara hızlı bir şekilde cevap verecek ve o büyük veriyi işleyip bizim ekranımıza grafiklerle, interaktif grafiklerle çevirebilecek ekranlara ihtiyacımız var. Bulut'ta bununla karşılığı var. Bir sürü iş zekası aracı var.
Yani çok özür dilerim. Hemen araya gireyim. A101 örneğinden aslında market örneğinden de gitmiş olalım. Diyelim ki bu marketler bundan 30 yıl önce, 20 yıl önce olsaydı şimdiki bir operasyon yürütmek mümkün müydü o zaman?
Yürütemezdi. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Ben öğrenciyken part time çalışıyordum ve Migros'ta çalışıyordum. Yani dolayısıyla o zamanki marketçiliği de biliyorum, o zamanki kullanılan sistemleri de biliyorum. Aşağı yukarı bilgisayar mühendisliği okurken bir taraftan da bir markette çalışan olduğunuz zaman bunun şeyini
hesabını yapabiliyorsun değil mi? Muhakemesini, bravo.
Kesinlikle yapılabilecek durumda değil. Çok değişti. Yapılar çok değişti. Çünkü veri çok büyüdü. Bu kadar büyük veriyi işleyebilecek bir kapasite lazım. Böyle bir kapasite o zamanlar yoktu. Bu kadar büyük veriyi işleyebilecek yazılımlar lazım. O yazılımlar o zaman yoktu. Dolayısıyla hani o bakış açısı da yoktu. Bu üstüne katlaya katlaya gelen bir şey. Yani böyle logaritmik olarak büyüyen bir şey. Dolayısıyla o sorunun cevabı o zaman imkanı yoktu.
Teşekkür ederim. Araya da girmiş oldum.
Diğer taraftan şimdi ben ne yaptım? İnsan gözüyle, insan aklıyla bir çözüm ürettim orada. Yani grafiklere baktım vesaire. Ondan sonra işte ben şu üründe şu kadar kampanya yapayım diye bir şey yaptım. Veriler beni destekledi ama karar verici kim? Karar verici benim.
Evet.
Bir de makinalara karar verdirme işi var. Hepsi buraya giriyorsun, tıklıyorsun, ilgini çekebilecek ürünler. Bu ürünle beraber şunu da alabilirsin diyor. Nereden biliyor? Veya işte şeye gidiyorsun, cep telefonuna SMS geliyor. İşte çok katlı mağazaların kozmetik reyonlarında 500 TL ve üzeri yapılan alışverişlerde 100 TL worth puan. Çok katlı mağazayı nereden biliyor? 500 TL'yi nereden biliyor? Kozmetik reyonunu nereden biliyor?
Çok güzel.
İşte arka tarafta bununla alakalı çalışan algoritmalar, çalışan yapılar var. İşte machine learning dediğimiz yapılar.
Evet.
Arka tarafta veriyle beslenen uygulamalar çalışıyor bu tarafta. Bütün bunların alayı zaten bulutta var.
Evet.
Çünkü veri orada zaten. Veriyi işleyebilecek CPU gücü, bilgisayar gücü orada. Bunu yapabilecek hazır algoritmalar, hazır ekranlar zaten orada. Ben bunu bulutta yapabiliyorum o zaman.
Evet.
Bununla alakalı ve özellikle yapay zeka tarafı çok kuvvetli bulutun. Yani yazılımlarınızı, kendi geliştirdiğiniz uygulamaları akıllı hale getirmek, katma değerli hale getirmek bulutla çok mümkün.
Evet.
Mesela bir filtre kahvenin evde yaptığım zaman bana maliyeti belki 2 TL, 3 TL'dir.
Evet.
Aynı filtre kahveyi siz Starbucks'ta içtiğiniz zaman bunun bedeli 40 TL.
Evet.
Niye? Bir katma değeri var, bir marka değeri var, bir şey var, içindeki kullandıkları malzeme. Aynı şekilde standart yazılımları katma değerli hale getirebilmek adına ucundan kıyısından yapay zekayı ona entegre etmek gerekiyor. Görüntü işleme, ses işleme vesaire gibi şeyler. İyi de şimdi ben standart bir yazılım geliştireceğim, mobil uygulama geliştireceğim.
Evet.
Yapay zekayı bilmiyorum ki, onun algoritmalarını da bilmiyorum. Bilmene de gerek yok. Adam sana bunu hizmet olarak sunuyor zaten.
Bunu kullanma ihtimalin var.
Kesinlikle.
O zaman şunu sorsam bu arada, yine araya girmiş olacağım. Evet, bir tarafta böyle büyük yapılar var. Ama bir taraftan da KOBİ'ler var mesela. KOBİ derken de Amerika'daki KOBİ gibi de değil. Yani onların KOBİ'leri devasa da olabiliyor. Bizdeki küçük işletmelerden onlar peki nasıl oyun içine girebilir?
En kolay onlar girebilir, biliyor musun?
Öyle mi?
Kesinlikle en kolay onlar. Kurumsal koca koca firmalar o bürokrasisiyle, o büyük yatırım bütçeleriyle vesaireyle bu işlere girmeleri çok zor. Deneme yanılma yaptıkları zaman bunun maliyeti o kurumsal firmalara çok zor. Para anlamında da, zaman anlamında da vesaire. KOBİ'lerde bu iş çok kolay. Çünkü adam nispeten daha az para yatıracak bu işlere. Başarılı olma ihtimali çok yüksek çünkü ekip ona konsantre olacaklar. Başarısız olduğu zaman da az para batıracak.
Anladım.
Dolayısıyla KOBİ tarafı çok kuvvetli. KOBİ demişken hemen bir örnek vereyim. Lütfen. Bulutla alakalı bir örnek. Bir gün bizim şirkete bir şey geldi. Bir Amerikalı firma bir ürün getirdi. Şimdi fabrikalarda şey sıkıntıdır. En büyük sıkıntı hani bu makinalar sürekli çalıştığı için bakımı zamanında yapılmazsa arıza verir ve arıza verdiği zaman da sistem
sürekli
kilitlenir.
Durur, evet.
Hep böyle işte şeyde hani periyodik bakım muhabbeti de döner ama ona da kimse uyamaz böyle.
Hmm.
Şimdi adamlar bu işe teknolojiyi kullanarak bir çözüm bulmuşlar. Ve o kadar basit bir mantıkla kurmuşlar ki şirkete bir şey getiriyorlar, bir bridge getiriyorlar. Kendi cihazlarıyla haberleşecek şekilde. O da doğrudan buluta bağlı.
Tamam.
Ve makinalarda örneğin bir pres makinasını düşün, böyle elektriğin çok çektiği.
Doğru.
Veya işte bir CNC makinasını düşün. Buralarda makine mesela vaktinde yağlanmadı. Vaktinde yağlanmadığı zaman ne yapar? Bu makine zorlanır değil mi?
Doğru.
Zorlandığı zaman ne yapar? Fazla elektrik çeker. Elektriğin geçtiği yere, kabloların geçtiği yere bir tane tamam. böyle şey takıyor.
Direnç mi ölçüyor?
Şey de değil. Yok böyle bir halka düşün. Ha. Etrafına takıyor. Enerjisini oradaki manyetik alandan alıyor. Ve oradaki şeyi akım ve voltaj değerini sürekli ölçüyor. Fazla akım vesaire ölçtüğünde bu arada şeyle sürekli bağlantılı, tabii. bilinçle sürekli bağlantılı. O da cloud'da Amerika'daki cloud'la sürekli bağlantılı. Arka taraftaki machine learning algoritması oradaki zorlanmalarla alakalı bu istatistik veriyi çıkartıyor ve senin önüne rapor düşürüyor. Şu makinenin arıza yapma olasılığı işte %80 müdahale et. Bakın bir kobi, bir makina, yağlanma, mekanik arıza vesaire bulut.
Evet. Benzeri bir makineyi de zaten bulsa desek ki yani bunun gibi kullanan diyelim ki 10 makine daha var. Onu da dediğin gibi o aralıkta arıza vermişse daha önce zaten biliyor ki artık o arızalanacak. Yani %80 şöyle, çok güçlü bir oran.
Zaten bu tarz uygulamaların geri beslemesi zaten verinin kendisi ya. Evet. Adam bunu 500 tane fabrikada yapmış tabii. zaten. Müthiş. Elinde çok sağlam bir veri var. Hep diyoruz ya işte veri hazine, geleceğin veri, evet, evet. petrolü veri.
Bu... O soruyu soracaktım da soramadım. Yani petrol deyip duruyoruz. İşte neden olduğunun cevabını veriyorsun şu an
aynen
aslında.
Aynen öyle.
Yani o fabrikanın çünkü veya illa çok büyük bir fabrika olması gerekmez. Belki de en değerli parçası olan cihaz, o üretim makinesi diyelim. O arızalansa zaten aslında o fabrika duracak dediğin
kesinlikle.
Gibi. Kesinlikle. Ve onun durması demek işte orada çalışan herkesin aslında işinin durmasına sebep olacak. Ve dolayısıyla kazancının durmasına sebep olacak bir konu demek. Ama bunu çok basit bir yöntemle cloud sayesinde basitleştirilmiş. Ama bir taraftan da senin dediğin gibi veri sayesinde. Çünkü o veri olduğu için aslında bunun cevabını verebiliyor. Öğrendiği için bunun cevabını verebiliyor dedim.
KOBİ'lerde, estağfurullah, KOBİ'lerde bu işi yapmak işte çok kolay. Temel nokta ne biliyor musun? Yani bunun, şimdi mesela elektrik ilk bulunduğunda elektrik lüks bir şeydi. İşte zenginlere has bir şeydi.
Doğru.
Ve daha alt kesimin çok da böyle gücünün yetmediği, üstünde de çok yorum yapamayacağı bir şeydi. Vaktiyle internet öyle oldu. Evet. Cep telefonu öyle oldu. Sonra internet öyle oldu. Şimdi de bu konuştuğumuz kavramlar. Mesela şu algıyı yıkarsak, İşte küçük firmalarda işte büyük veriler, bulut, işte yapay zeka uygulamaları kesinlikle yapılabilir. Yani hatta daha kolay yapılabilir diye gidersek.
Çok önemli bu. Evet.
Önemli olan bu algı zaten. Bir sürü evet, örneği algı. Var bunun.
Tabii.
Bir evet. sürü örneği var ve çok da kolay yapılabilir.
O zaman yani buradan direkt olarak hem işte bizi izleyen genç kardeşlerimize de çünkü onların mutlaka tanıdıkları da olacak ama bir taraftan da biz izleyen KOBİ sahiplerine de seslenmiş olalım. Bunu mutlaka değerlendirsinler. Büyük, yani ben çünkü mesela işin içinde olmama rağmen hala bile şüphede bakıyordum sen söyleyene kadar. Yani onun için daha zor olur gibi geliyordu. O yüzden bu algı çok kuvvetli demek ki. En azından ya da benim hatam olarak diyelim. Çok kıymetli. Bunu dönüştürmek de elimizde ve çok da maliyetli olmayabilir düşündüğümüzden çok daha düşük maliyetlerde bundan
çok çıkıyor. Maliyet değil. Burada önemli olan bir de fikir. Yani sonuçta bu fikirler belki yurt dışı ürünlerle hayata geçiriyor olsa bile bugün Çin böyle yapa yapa kendi ürünlerini çıkarttı. Yani neden olmasın
doğru.
ki? Önemli olan bir yerden başlanması lazım. Yani batacaksa da batsın.
Evet.
Ama oradan öğrenilecek know-how gerçekten çok iyi.
Gelecek adına çok doğru. Japonya'nın da hikayesinin aynı olduğunu tahmin ediyorum. Ben bir tahmin olarak söylüyorum. Onlar da böyle kopya ve taklitle başlayıp sonradan orijinalinden daha iyi işler çıkartarak aslında bir yere geldikleriyle ilgili bir savun var. Geleceğe Dönüş filminden dolayı diyeyim ben. Orayı da çok açmayayım. Ayrı bir konuda belki bir gün konuşuruz. Peki o zaman bu büyük veri bizim hayatımızı belli ki değiştirmeye devam edecek. İş dünyasını aynen. değiştirmeye devam edecek. Peki biz nerede konumlanmalı? Biz derken bu işe girecek olanlar nerede konumlanmalı? Nerede yerleşmeli ki bu fırsatları doğru değerlendirebilsin? O KOBİ'nin ihtiyacı olduğunda ona gidebilsin? Nasıl yapacağız onu?
Ya burada tabii bir sektörde mevcutta çalışan işte startuplar veya şirketler bunlar var. Bunlar belli bir altyapıya sahipler. Bir de sektöre girecek öğrenci kardeşlerimiz var. Bunların altyapıları yeterli değil. Bu kavramları biraz böyle hayatımızda kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Yani neler yapılabilir bunlarla alakalı diye gerçekten kafa patlatmak gerekiyor. Son günlerin popüler konusu işte veri bilimi dediğimiz, evet. işte machine learning dediğimiz kavramlar çok popüler. Bu noktada bu popülarite bazen arkasından yanlış yönlendirmeyi de getirebiliyor. Mesela herkeste şey var. Ya işte veri bilimciler iyi para kazanıyorlar. Ondan sonra ben de bu taraftan yürüyeyim. İşte bir iyi bir veri bilimci olmak için ne yapmak lazım? İşte iyi derecede Python bilmek lazım. Peki. Tamam. Güzel. Python bu çok değerli bir dil.
Evet, tamam.
Ama Veri bilimi tarafına baktığımız zaman aslında iki tane kelime bu. Veri ve bilim, değil
Evet,
mi?
Evet, tabii.
Yani bu iki tane kavramdan oluşuyor. Şimdi işin bilim kısmına bakalım. Bilim kısmı Python var. Python'ın içerisinde kullandığımız kütüphaneler var. Hazır bir takım metotlar var. E bunları zaten bilim adamları bizim için geliştirmişler, koymuşlar ve biz çoğunlukla bunları kullanıyoruz. Gelelim veri kısmına. Bir projenin, bir veri bilimi projesinin veya bir machine learning projesinin başarılı olmasındaki yegane etken doğru veriyi doğru özelliklerle kullanabilmek. Bu noktada iki tane yetenek ortaya çıkıyor. Bir, veriyi doğru analiz edebiliyor musun, doğru çekebiliyor musun? İki, buradan doğru özellikleri oluşturup o modeli oluşturabiliyor musun, yapabiliyor musun? Yani dönüp dolaşıp güzel. Geliyoruz veri evet. konusuna. Oradan nereye getireceğim? Konuyu kendime bağlayacağım.
Tamam.
Şimdi benim uzmanlık alanım ne? SQL.
Evet.
SQL 1970 yılında IBM mühendisleri tarafından çıkartılan bir dil.
Veri 1970.
Evet, veri sorgulama dili. Hatta o zaman bu IBM'ci abiler sağlam mühendis olduğu için o zamanki adı SQL, böyle matematiksel şeyler, isimler güzel. Kullanıyorlar. Ama tabii fazla mühendis olmak da iyi değil. Şeyden,
doğru.
Son kullanıcının dilinden anlamıyorlar. Öyle bir dil geliştiriyorlar ki klavyede o işaretleri basacak tuş yok. Lambda, Rho vesaire gibi şeyler böyle. Sonra diyorlar ki ya bu iş böyle olmaz. Biz veriyi sorgulamak istiyoruz. Bunu normal insan diline, konuşma diline yakın bir dille oluşturmamız lazım. Ve biraz daha geliştirip o zamanki adı SQL. SQL, Structured English Query Language diye adını değiştiriyorlar. Sonra da diyorlar ki ya bu çok uzun oldu. Biz bunu SQL olarak değiştiririz. Değişti. Structured Query Language diye. Ve 1970'li yıllardan bu tarafa aslında çok da değişmeyen bir teknoloji. 50 yıllık bir teknoloji.
50 yıl.
Benim bildiğim bir e-mail teknolojisi var bu kadar
yani
eski olan.
Yani evet, düşününce.
Ve bugün veri bilimi ile alakalı, daha doğrusu veri ile alakalı açılmış iş ilanlarına baktığımızda mesela Indeed'in araştırması var.
Evet.
Indeed global bir kariyer.
Doğru.
Net. Veri ile alakalı açılmış iş ilanlarında en çok aranan özellik olarak %45 ile SQL karşımıza çıkıyor.
%45.
Evet. İkinci sırada Python, R vesaire gibi şeyler geliyor. Dolayısıyla benim işim de bu. Yani çocuklarda evet. bu farkındalığı oluşturmak. Bu yüzden evet. işte çeşitli platformlarda eğitimler yapıyorum. Bu yüzden üniversitelere gidiyorum, konuşmalar gerçekleştiriyorum. Çünkü eninde sonunda biz dönüp veriye geliyoruz tekrar. Bununla alakalı bir anekdot anlatmak isterim.
Lütfen.
Bir gün sevgili Murat Göçe abinin bilişim
selamlar.
Zirvesinde. Oo. Çok severim kendisini.
Ben de
sağ olsun.
Selamlar kendisine de.
Beni sever. Evet. Bilişim Zirvesi. 2019 Bilişim Zirvesi'ne katıldım. Orada çok güzel sunumlar vardı bu arada. Yani video kayıtları keşke olsaydı. O zaman KVKK sebebiyle çekilmedi falan ama. İnan Çakıroğlu, Türksel'in yapay zeka direktörü. Şimdi çok hoşuma gitmişti. Ya Türksel gibi bir firma ve yapay zeka direktörlük seviyesinde temsil ediyor. Bu gerçekten çok hoşuma gitmişti. Tabii konuşması da çok akıcı İnanç Bey'in. Bir hikaye anlattı o zamanlar. Şeye gitmişler ekiple beraber. Twitter'a gitmişler. Twitter'ın Amerika'daki genel merkezine. Bu aralar işte Elon Musk vesaire.
Aynen, gene popüler.
Orada tabii biraz böyle premium bir ekip gidiyor buradan oraya.
Evet.
Twitter'ın baş mühendisi sunum yapıyor. Twitter'ın algoritmalarını anlatıyor. Ondan sonra İnanç Bey şaşırıyor. Diyor ki ya bu Twitter'ın Ar-Ge'si niye bizimle paylaşıyor bunu? Sonra diyor ki herhalde biz hani premium bir ekip geldik buraya.
O yüzden.
Ondan paylaşıyor. Sonra sunumun sonunda mühendis algoritmaların olduğu GitHub sayfasını paylaşıyor. Halka açık, public yani direkt. Şimdi burada artık
güzel.
Şok oluyor ve gidiyor diyor ki ya bunu niye açıyorsunuz? Hani sonuçta bak kaç tane mühendis burada çalışıyor bununla alakalı. Diyor ki bu algoritmaların sende olması ne ifade eder? Düşünüyor böyle ne ifade eder? Twitter'ın verisi var mı sende?
Yok.
Yok. İster sende olsun ister başkasında olsun hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan benim elimdeki veri evet. diyor. Dolayısıyla bak bu hep böyle lafta söyleriz de işte veri geleceğin hazinesi, veri geleceğin petrolü, geleceğin ham maddesi vesaire.
Evet.
Bu gerçekten böyle. Bugün farkında olmadan bu cep telefonlarımızla bile biz evet. o kadar çok veri sağlıyoruz ki ya müthiş bir şey. Yani Google Maps diye bir şey var, işte Yandex diye bir şey var ve yolun trafik yoğunluğunu ben oradan anlayabiliyorum.
Evet.
Nasıl anlıyorum? İşte hepimiz birer IoT olmuşuz Bluetooth'tan.
Tabii.
Gönderiyoruz oradaki değerleri.
Açtığın
işte
zaman kullanırken evet doğru.
Bunu gönderiyoruz. Dolayısıyla
çok güzel.
Ve hani ücretsiz sağlanan bir hizmet aslında bu.
Doğru.
Baktığın zaman Ücretsiz niye insan böyle bir hizmet sağlar ki? Niye oradaki veri çok daha kıymetli?
Evet. Çok doğru. Hepsini birleştirdiğin zaman kıymeti aslında ortaya çıkıyor. Yani büyük resmi, büyük veriyi görmek bu anlamda önemli. Yani peki yapay zeka ile ilgili ne düşünüyorsun? Bu büyük veri şu an sence yeterince oluşturuyor muyuz? Yani ya da Türkiye için de sormuş olalım aynı soruyu. Yakın gelecekte bizim için çok daha aynı bu diğer verdiğin örnek tabii o makine öğrenimiydi belki ama yakın gelecekte bizim için başka neler olabilir? Türkiye için, dünya için büyük verinin ışığında sence neler görebiliriz?
Ya yapay zeka bir kere biz öğrenciyken, hani yapay zeka yeni bir şey konu değil bu arada.
Tabii.
Öğrenciyken mesela benim projem şeydi, hatta Microsoft'ta onunla alakalı derece aldık. Plaka tanıma sistemiydi. Yapay sinir ağları üzerinden gerçekleştirdiğimiz bugünkü EDS sistemlerini biz öğrenciyken proje olarak yapmıştık. Ve arka tarafta birçok algoritma denedik. En iyi sonucu yapay sinir ağlarıyla aldık. Bugün yapay sinir ağları dediğimiz şey beyni taklit eden bir algoritma evet. aslında.
En çok kullanılan, evet. en popüler hatta yapay Google zeka. Translate'de evet. hani devreye girdikten sonra herkesin ya ne kadar iyi sonuçlar veriyor dediği özellik. Evet.
Evet. Ve temel nokta yani yapay zekada da yapay sinir ağlarında gibi temel nokta şudur. Beyni taklit eder ve matematiksel bir model çıkartamadığın, bir formül uyduramadığın bir şeye kendisi bir model uydurma mantığıdır. Aslında yapay sinir ağlarının ve yapay zekanın yaptığı şey budur. Bunu da başarılı kılan şey çok fazla veriyle beslenmesi ve çok fazla işte proses üzerinden geçerek yapılması. Geçmişe göre şu anda bizim işte ekran kartları vesaire derken proses yapma imkanımız, CPU güçlerimiz çok fazla arttı. Ve buradaki şey de logaritmik derecede büyüyor. Yani yapay zekadaki. Şu an belki hani emekleme aşamasında ama ben 10 yıl sonrasında çok çok ciddi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bugün işte Tesla'nın sadece kameralarla sensörsüz şekilde bu işi yapabiliyor olması. Ne bileyim işte görüntü işlemeyle alakalı, sesle alakalı. Ya ben mesela yapay zekayı kendi hayatımda şöyle kullanıyorum. Ben eğitim çekiyorum mesela.
Evet.
20 saatlik, 30 saatlik eğitim çekiyorum ve bu 20 saatlik, 30 saatlik eğitimler 5'er 10'ar dakikayı geçmeyecek videolardan oluşuyor. Bu haliyle baktığın zaman işte 200-250 tane video oluşuyor ve bunun kontentini çıkartmam lazım benim. Hangi videoda ne anlattım?
Evet.
Ben şu anda mesela bunu Azure'un bir hizmeti olan işte speech to text özelliğini kullanarak videomu atıyorum, bana kontentini çıkartıyor. Veri tabanını atıyorum. Hangi videoda şu kelimeyi yapmışımı arayıp bulabiliyorum.
Çok bu, ve ne zaman söylemişsin, ne zaman yapmışsın hepsini biliyorum değil mi?
Bunu analiz etmek için bile mesela normal kendi hayatımda bununla alakalı bir yol buldum, yapıyorum. Geçen sevgili Daron Yöndem, onu dinledim şeyde, Antalya'daydık. Evet. Turizm Teknoloji Günü'nde. O bir örnek verdi. Bu özellikle Körfez ülkeleri bu işi çok yoğun kullanıyorlar. Şimdi büyük bir AVM ve bir uygulama yapıyor. Bu AVM'den işte sen alışveriş yaptıkça puan kazanıyorsun. Bir sonraki alışverişinde şey yapıyorsun. Şimdi bu bir Migros olsa anlarım bunu. Hani gittin, money kartını verdin, puan kazandın. Bir sonrakinde gittin, sana indirim yaptı. AVM'nin içerisinde 1000 tane mağaza var.
Doğru.
Hepsi de birbirinden bağımsız. Hepsinin sistemi farklı, şeyi farklı.
Tabii.
Bunları bir şekilde entegre etmen lazım. Bunun üstüne o kadar kolay bir yol buluyorlar ki. Şimdi bulut hizmetlerinden bir tanesi şey tanıma, fatura tanıma. Yani fatura görüntüsünü cep telefonuna çektiğin zaman onu sana tekst olarak döküyor. İşte tutarı, hangi mağazadan alındığı, ne zaman alındığı vesaire akıllı şekilde döküyor bunu. Sen gittin, mesela orada H&M'e gittin,
evet.
ürün aldın. Ondan sonra çıkıyorsun, başka hiçbir böyle sadakat kartı bilmem ne falan yok. Fişini alıyorsun, fişini cep telefonundan çekiyorsun. Okutuyorsun. Karakter tanıma yapıyor. Ondan sonra onun H&M fişi olduğunu anlıyor. Başkasının işte MediaMarkt fişi olduğunu anlıyor. Ötekinin başka bir şey fişi olduğunu anlıyor. Tutarını hesap ediyor. Tarihini hesap ediyor. İşte özel bir Joker kampanya falan o dönem varsa bunu hesap ediyor. Şeyine yüklüyor seni. Kartına yüklüyor.
Çok iyi.
Böyle bir projeyi bir ayda hayata geçirmişler. Niye? Her şey hazır çünkü.
Her şey hazır.
Yani sen bir mobil uygulamayı geliştiriyorsun. Bulutta entegre ediyorsun sadece. Çok İşler güzel. Bu kadar kolay. Ha, Türkiye için konuşayım. Soru evet. oraydı. Türkiye'de ne olacak? Şimdi iki tane seçenek var. Yapay zeka artık kaçınılmaz.
Doğru.
Bu noktada biz kendi open source milli kaynaklarımızı mı geliştireceğiz? Yoksa hali hazırdaki yapıları mı kullanacağız? İkisi de, ya ikisinde de diretmek doğru değil. Çünkü belli bir altyapın yoksa belli bir seviyeye getirmek için bunu geliştirmek zaman alacak bir şey.
Evet.
Ve o zaman içerisinde bunun belki sonu gelmeyebilir. İşte Pardus
evet.
bir şeyle geldi. Ondan sonra yarıda kaldı. Hayat devam ediyor. Bir şekilde evet. Çarkın ekonominin dönmesi lazım. Bu işlerden katma değer elde etmek lazım.
Savunma sanayindekine benzer şekilde teknoloji transferiyle onu devam ettirmenin yolunu bulmak lazım.
Kesinlikle. Ve bu işi yapmak bugün o kadar kolaylaştı ki çok çok böyle küçük paralarla hani kullandığın kadar öde mantığıyla evet. yapılan sistemler bunlar. Yazılımını entegre ettiğin zaman ses tanıma, görüntü tanıma, işte ne bileyim karakter analizi yapma
evet.
Yüzden vesaireden bunlar zaten bunun katma değerini gördükten sonra Türkiye biz bunu hadi yerli olarak geliştirelim diye bu taraflara yatırım yapmanın da önünü açacak. Çok o yüzden dediğim gibi hani bu iş kaçınılmaz. Yapabiliyorsan yap ama yapamıyorsan da al kullan, öğren, nasıl çalıştığını öğren. Ondan sonra kendin geliştirmeye bak.
Peki benim bir sorum daha var. Yani kariyer fırsatlarına bir değinelim isterim seninle. Yani çünkü sen bu işin içindesin.
Evet.
Sürekli hatta seni mutlaka eminim her gün birileri arıyordur. İşte ya şuraya birini arıyoruz, buraya birini arıyoruz diye de söyleyenler de vardır. Ki aslında bahsettik. Yani zorluk, bu konudaki zorluklardan da bahsettik. Ne gibi fırsatlar var hem veri tarafında veya senin bildiğin bilişim tarafındaki kariyer fırsatları nelerdir desem?
Fırsatlar da var ama fırsatlardan önce o fırsatları yaratmak adına gençler ne yapmalı biraz oradan bilgilenmek istiyorum.
Çok güzel, şahane.
Şimdi ben bizim yazılım camiası için konuşmak istiyorum. Bildiğim sektör o.
Evet.
Şimdi yazılım okuyan, yazılım bölümlerinde, bilişim bölümlerinde okuyan arkadaşlar var. Vaktiyle biz de aynı formattaydık ve önümüzde bir takım örnek alınacak ya da işte idol diye koyabileceğimiz ya da bu işin hani yeni tabirle ikon diyebileceğimiz bir takım insanlar evet. var. Şimdi gençler bunları nerede takip ediyorlar? Twitter'da takip ediyorlar.
Evet.
Twitter'da baktığım zaman ben şimdi kendime bir empati yapıyorum. Gençlerin yerine koyuyorum. Nasıl bir ruh halinde olurum diye. Şimdi Twitter'daki yazılım camiasına baktığımız zaman, böyle ikon insanlara baktığımız zaman çok renkli hayatları var. Şimdi ben bakıyorum, ben yazılımcı olsam şortla çalışırım. Ondan sonra remote çalışırım. Müstakil bir ev olur. Starbucks'a çok giderim. MacBook olur. Sonra oradan şey atarım. Resim atarım.
Story atarım.
Ondan sonra arada bir de böyle atar yaparım Twitter'dan. Ya yazılımcılık böyle bir şey. Güzel de para kazanırım.
Evet.
Çünkü birkaç da böyle şey kazandığı parayı parasal olarak söyleyen arkadaşlar var.
Oo, ne güzelmiş.
Ondan sonra şimdi böyle bir dünya var. Gerçek dünya böyle değil. Ben de bu sektörün içinden geliyorum. Evet. 20 yılı geçti. Gerçek dünya gerçekten yazılım birincisi emek isteyen, ikincisi de hani belki de birincisi sevmek isteyen diğer mesleklere göre daha da fazla. Çünkü gerçekten beyni yoğun kullandığımız bir iş. Böyle bir dünya ve
evet.
bu emeğin sonrasında işini seven insanlar, işini iyi yapan insanlar belli bir noktaya geldikten sonra bu hayatı yaşıyor ve onlar için sınırlar artık kaldırılıyor. Onun çalışma saati çok önemli değil, işte yediği içtiği önemli değil, işte tweet atması şu bu çok önemli değil. Onu işveren evet. için. Şimdi yeni gelen bir mezun bu psikolojide olmamalı. Yani işin tamam bu tarafları var ama daha önemli kısmı yoğun bir emek ve özellikle işi öğrenene kadar yoğun bir emek ve bu işi sevmek.
Evet.
Bu noktayı bir kere halletmesi gerekiyor. Bunu halledemediği zaman şimdi hayal kırıklığına uğrayıp bu sefer daha kötü noktalara gelebiliyor. Bu işte, sektör adayları için olan bir şey. Bir evet. de öğrenciler için şöyle bir tespit ettiğim bir şey var. Ben biraz önce söyledim ya, daha doğrusu önceki bölümde konuştuğumuzda
evet.
Üniversitede derslere girerken şunu fark ettim ben o çocukların psikolojisini aldığımda. Şimdi çocuk üniversiteye girerken bir yıl boyunca çalışıyor ve emek sarf ediyor. Bir yılın sonunda işte diyor ki ben üstüme düşeni yaptım. Üniversiteyi kazandım. Bundan sonra bu üniversite beni evirsin, çevirsin, mühendis yapsın ve sektörde ben iş bulabileyim.
Evet.
Güzel bir iş bulabileyim.
Çok doğru. Net olarak var mı? Çok
evet.
Net. Evet.
Şimdi bununla okula bir başlıyor böyle. Birinci sene zaten lay lay lom geçiyor böyle. İşte evet. farklı bir şehre gittiyse vesaire ona alışma falan. Sosyal ortam. Sonra ikinci sene diyor ki ya ben bu dersleri geçeyim tamam. Üçüncü sene öyle. Dördüncü sene olup da stajlara vesaireye gittiği zaman diyor ki ya ben sektörün hiçbir ihtiyacını karşılamıyorum. Bir yerde ben yanlış yapıyorum. Demek ki evet. bu okul beni sektöre hazırlamak tamam. için yeterince evet. bir şey yapmamış. Burada derdim birilerini sorgulamak ya da birilerini kötülemek değil.
Evet.
Bu bir problem.
Doğru.
Ama bu problemin zararını kim çekiyor? Akademisyen hayatına devam ediyor, maaşını alıyor.
Doğru.
Okul çalışanları hayatına devam ediyor. Sıkıntıyı yaşayan kim? Öğrencinin evet. kendisi. Ben hep onu söylüyorum. 4 yıl çok kıymetli bir zaman. Bu 4 yıl boyunca senin Önce kendini keşfetmen, sonra kendini geliştirmen gerekiyor.
Evet.
Ve sektöre hazır hale gelmen gerekiyor. Bunun içinde fırsatlar var. Bu fırsatlar nasıl? Bugün işte iş başvurusuna gidiyorsun. Evet. İş başvurusunda bir İK'cının önüne, hele hele de böyle büyük kurumsal firmaysa, binlerce CV geliyor. Kopyala yapıştır, birbirinin aynısı.
Tabii.
Şimdi bu İK'cı neye bakar? Bunların içinden elemesi lazım değil mi? Ayırt edici bir şeylere bakar.
Evet.
Der ki işte bu çocuk dersten başka ne yapmış? Bir bakar. Sosyal projelerde görev almış mı? Bir kulüpte görev almış mı? Bir organizasyon yapmış mı? O, evet. Bu çok kıymetli. Hmm. Bu adamın bir blogu var mı? Bir şeyler, evet, yazmış mı? Öğrendiğini kendine saklamamış, paylaşmış mı?
Anlatmış mı?
Bir YouTube kanalı var mı? İşiyle alakalı bir şeyler yapmış mı? Bir GitHub sayfası var mı? Bunlara bakar. Güzel. Dolayısıyla bu 4 yıllık süre içerisinde bunlara ciddi önem vermek gerekiyor. Hmm. Bugün paylaşım yapmayı seven biri her yerde uyumludur. Evet. Bilgisini kendisine saklamayıp paylaşan kişi bilgisini de saklamaz, emeğini de saklamaz, başka bir şeyini de saklamaz. Tercih edilen bir adamdır.
Doğru.
Diğer taraftan sosyal projelerde görev alan biri çok zordur. Bir etkinlik yapacaksın. İşte beni çağırıyorlar mesela, şurada konuşmacı olur musun, evet, diye. Peki diyelim ki ben yapmıyorum da şey diyeyim. Naz yaptım, trip attım. Ben işte 5 yıldız otelde kalmak evet, istiyorum. İşte uçağım ille Türk Hava Yolları olacak. Oraya geldiğim zaman havaalanından araçla alınmak istiyorum. Ondan sonra benim şöyle gezdirin, böyle gezdirin. Şimdi adam beni oraya getirmek istiyor. Benim nazımla oynamak zorunda.
Evet.
Bu ne? İnsan idareti. Bu işleri yaparken paraya ihtiyacı var. Okul para vermiyor. Sponsor bulmak zorunda. Gidip, tabii, bir şekilde bir nakit sağlamak durumunda. Birilerini ikna etmek zorunda. Bu bir ekip işi. Ekibin içinde işini iyi yapan var, kötü yapan var, yapmayan var. Onları tatlı sert takip etme, organize etme, yönetme durumu var. Bunu yapacak, bunu öğrenecek. Evet. Totaline baktığınız zaman biz iş hayatında zaten yaptığımız şeyin totali bu.
Evet.
Bu çocuk zaten iş hayatına hazır.
Evet.
Fırsatlar dediğim bu. 4 yıl dediğim olayın şeyi de bu aslında. Niye? Bu adamın bunları öğrenmek için 4 yıllık bir zamanı var. Evet. Ama daha birinci sınıftan şunun bilincine varırsa, ben buradaki okulun üstüne düşen görev belki %30, %70, %80 bende. Bunu bilirse zaten başlamak bitirmenin yarısı. Ondan sonra sektör ne istiyor? Nerede ne kaynaklar var? Popüler olan konular ne? Para, evet, kazandıran konular ne? Kendi sevdiği konular ne? Buradan alıp yürüyebilir.
İlla oraya dönebilir zaten.
İlla oraya dönebilir. Zaten belli bir altyapıyla geldikten sonra da biraz önceki bahsettiğim fırsatlar var ya. O işte bootcampler, şirketlerin düzenlediği, evet, bootcampler. Ciddi ciddi. Nereden biliyorsun? Ben de o bootcampleri hazırlayan birisiyim yani. Hmm. Bana şirket para veriyor. Tabii. O şirkete de işte sponsor şirket para veriyor.
Tabii.
Bu şekilde ondan sonra da bana diyorlar ki bunların içinden iyileri kim?
Evet.
Ve bu şekilde hani yerleştirdiğimiz insanlar da oldu. Bu bir fırsat.
Tabii.
Mı? Evet, çok ciddi fırsat. Öbür taraftan eğitimlere ulaşabilmek çok kolay. İnternetin olduğu her yerde bunları yapmak çok kolay artık. Bunlar fırsat. Ha, eleştirecek çok şey var. Gençlerin gözünden baktığımız zaman da eleştirecek çok şey var ama onun yeri burası değil. Bir de şöyle, bu eleştirmenin kime ne faydası var? Hmm. Daha doğrusu kendine bir faydası var mı? O yüzden
konuştuğumuz yere geldik.
Kendine faydası olmayan bir şeyle zaman kaybetmenin bir lüzumu yok. Sen kendine faydası olacak şeyi kullan. Çünkü her koyun kendi bacağından asılıyor.
Evet.
Öğrenciyken bir şeyleri bilmiyorum deme şansın var. O biraz daha su götürür ama mezun olduktan sonra bu işler biraz daha zor. O yüzden
İş hayatında hiç yok.
Bunu öngörüp kendini ona göre hazırlarsan en büyük fırsat da budur.
Valla şahane, hakikaten keyifle dinledim ben. Umuyorum bu işe girmek isteyen, bu sektöre girmek isteyenler için de altın öğütler vardı içinde, anlattıkların içerisinde. Gerçek öğütler vardı. Yani böyle felsefi, sadece felsefi kısmın değil, gerçek pratik kısmını da konuştuk, anlattık. O anlamda çok teşekkür ederim. Hem ayağına sağlık, hem zihnine sağlık, hem ağzına sağlık. Hepsi için çok teşekkür ederim.
Benim için burada olmak, Donanım Haber'de olmak, her şeyden önemlisi uzun zaman oldu görüşmeli, evet, böyle yüz yüze. Seninle beraber olmak hakikaten çok kıymetli. Hasbelkader sen öğüt olarak nitelendirdin ama ben gençlerin bu şeyi, evet, sözü çok sevdiklerini düşünmüyorum.
Doğru.
Öyle bir derdimiz de yok ama şöyle dersek belki... Hani kendi sektörlerinden olan bir abinin 20 yıllık deneyimini belki paylaşma, eyvallah, dersek.
Deneyim kısmı doğru.
Biz o aşamalardan geçtik ve kendimizce yanlışlar yaptık, doğrular yaptık. Biraz daha tepeden bakabiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Ve ben kendime biraz da öyle bir misyon edindim aslında. Teknik bir iş yapmamıza rağmen genelde öğrencilerle böyle toplantılara falan girdiğimizde çok teknik konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü esasen biz her ne kadar teknik bir iş yaparsak yapalım, daha bugün işte bir sürü veri tabanıyla uğraştık, başka şeylerle
Evet.
uğraştık, bir sürü şeyle uğraştık. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz ama buna rağmen işin büyük kısmının ben psikoloji olduğunu düşünüyorum ve bu psikolojiyi yönetmek,
Evet.
gençlere o noktada doğru yönlendirmenin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlardaki potansiyel hepimizden çok daha fazla.
Değil mi?
Onların şu an sadece gerçekten doğru yönlendirilmeye ve kendilerini, ona bizim çok fazla yapabileceğimiz şey yok, kendilerini motive etmeye ihtiyaçları var.
Evet.
Ellerindeki imkanlar, internet çağında doğmuş olmaları, zekaları, bizden farklı düşünüyor olmaları onların potansiyelini bizden çok daha farklı
Yukarıya çıkartıyor.
yukarıya çıkartıyor. Dolayısıyla teknik konular içinde boğulmadan bu işin psikolojisini yönetebilmek hepimiz için çok daha kıymetli. Ben dilimin döndüğünce kameraya konuşayım böyle.
Lütfen.
Dilimin döndüğünce bunları paylaşmaya çalıştım. Sürçülisan ettikse affola. Çok teşekkür ederim bu
Ben
güzel
teşekkür
davet için.
ediyorum. Gerçekten yani daha söyleyecek söz bulamıyorum işin doğrusu. Çok güzel ifade ettin. Gençler için de çok güzel örnekler verdin bu anlamda. O yüzden ben de artık bunun üstüne daha fazla bir şey söylersem daha kötü olur. Hiçbir şey söylemeyeyim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ve başka bölümde belki uzaktan olur, belki tekrar burada olur. Tekrar görüşmek üzere diyorum.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.